Aylım 61.
Atatürk bunları da beğenmedi. Biz kendimize pek layık bulmakla beraber daha iyisinden mahrum olmamak için onun fikrine katılmış görünüyorduk. Nesip Efendi gitti gelmez, gelir gider. Böylece saatler geçti. Çankaya sabahı ağarmak üzereydi. Pek güzel bir gece geçiren Atatürk, "Vakit geç, sizin de benim de yarın işlerimiz var. Saat meselesini başka zamana bırakalım demesin mi?" Biz onu eğlendirdiğimiz kadar o da bizi oyalamıştı. Atatürk Çankaya'da kalmak kararını vermişti. Küçük köşkün arkası bir bozkır parçasıydı. Kendisine "Satın almaya lüzum yok, bir iki yıl ektirirsiniz sizin olur" demişlerdi. Ankaralı köylüler asırlardan beri dokunulmamış toprağa sürüp duruyorlardı. Bir sabah Atatürk dolaşmaya çıkar. Gazi'nin tarlalarını sürdüklerini bilen fakat kendisini tanımayan köylülerden birinin başucunda durur. "Kolay gele, ne ekeceksin bu toprağa?" "Hiç, sür dediler de sürüyoruz." "Ne biter dersin burada?" Dik dik yüzüne bakar. "Akıl yok mu sende? Burada ekin olsaydı Ankaralılar bırakırlar mıydı?" Akşamüstü gülüyor, "İyi bir ders aldık bugün" diyordu. O boş topraklar şimdi koruluktur. Anadolu da bunun değerini bilmez. Hoşgörülük. Genç keşfetmek, yeni adam yetiştirmek Atatürk'ün merakları arasındaydı. Sicil ve bürokrasi baskı ve sıkısına pek gelmezdi. Çünkü kendisi bütün gençliğinde üstten çektiklerini unutmazdı. İkinci meclise hayli genç katılmıştı. Bazıları çabuk vekillik peşindeydiler. Vekiller mecliste henüz ayrı ayrı seçildikleri için koridor oyunları pek revaçtaydı. Bir vekiller heyeti kuruluşunda yer bulamayan rahmetli Necati, Rumeli göçmenlerinin acı kaderlerini tutturarak bir imar ve iskan bakanlığı peşinde alabildiğine propaganda yapıyor ve nutuk çekiyordu. Bir gün yine kürsüdeyken iki eli arkasında, o zaman adet olduğu üzere 99'lu tesbihini çeken Atatürk birden kızdı. "Bütün bunları vekil olmak için yapıyorsun. Seçmeyeceğiz seni" diye söylendiğini duymuştum. Henüz cumhuriyet ilan edilmemişti. Atatürk hemen her gün meclise gelir, çok defa toplantı salonuna da girerdi. Fakat birkaç gün sonra Necati'yi aramızda bakan olarak gördük. Atatürk politikada hırsı fazla kötülemez, ahlak ve fikir temelleri sağlam olmak şartıyla tabii de bulurdu. Eski Şeyhülislamlardan Mustafa Sabri Hoca bir gün kendisine "Sana Şeyhülislamlık vermediğimiz için bize muhalefet ediyorsun" diye tariz eden Osmanlı Dahiliye Nazırı Talat Bey'e "Eğer hizmette makam istemek bir suç ise siz suçüstü halinde bulunuyorsunuz" demişti. Mustafa Kemal de davalarını yürütebilmek için bütün ömrünce yükselmeyi aramıştı. İttihatçıların ona vurdukları başlıca damga Haris olmasıydı. Necati ile Vasıf erken yetişmiş olanlardandır. Kültür zaafı bakımından birbirlerinden pek farklı değildi. Karakter bakımından Necati daha uysal, Vasıf daha sert ve civanmertti. Necati bir defa bakan olduktan sonra Atatürk'e bütün varlığıyla hizmet ediyor, o sırada sık sık bulunan politika havası içinde şaşırmaktan kendini koruyordu. Latin yazısı meselesinde hemen harekete geçti. Milli eğitimin nesi var nesi yoksa seferber etti. Vasıf elçilikte yabancı dil bilmemek zaafını, efendiliği, cömertliği ve kibarlığı ile örtebiliyordu. Kanaatlerini söylemekte cesur ve serbestti. Mesela Türkiye'deki İtalyan korkusunun bir hayal olduğunu iddia eder, Mussolini'nin Türkiye'ye tecavüz etmeyi aklından bile geçirmediğini ileri sürerdi. Roma'dan Ankara'ya gelişlerinden birinde aynı fikirleri Mussolini aleyhine nedense durmadan kışkırtılan Atatürk'e söylediği vakit, Atatürk, "Siz Mussolini yanında benim elçim misiniz, yoksa benim yanımda Mussolini'nin mi elçisisiniz?" diye sormuştu. Vasıf, "Hayır paşam, ben Roma'da Türk milletinin temsilcisiyim" cevabını vermişti. Burada Vasıf'ın cesaretini değil Atatürk'ün toleransını övmek lazım gelir. Eğer onunla aynı şeylere inanmışsanız, Atatürk'e hiç beğenmeyeceği fikirlerinizi de söylemek bir cesaret meselesi değildi. Bilakis sadece onun hoşuna gitmeyi düşünerek sözleri ayarlamak pek lüzumsuz bir dalkavukluktu. Bu türlü dalkavuklar sofra oyuncağı olmaktan başka bir mükafat da görmemişlerdir. Atatürk'ün bazı törenlerdeki halini beğenmeyen Hakkı Kılıcıoğlu, Hür Fikir adlı gazetesinde sertçe sözlerle tenkit etmiş ve yazısını şöyle bitirmişti. Bu yol saltanat yoludur, saraya gider. Biz artık saraya gideceklerden değiliz. Kılıcıoğlu'nu Mustafa Kemal'e iyice jurnal etmişlerdi. Halbuki meşrutiyetten beri en ileri fikirleri pervasızca savunan Hakkı'yı Atatürk tanırdı, davaya bağlılığını bilirdi. Mustafa Kemal şöyle demişti. Hakkı Bey haklı. Ben de saraya gideceklerden değilim. Padişahlarınkine benzeyen merasime lüzum yok. İyi kalpli. Atatürk hatıralarına bağlı, dostlarına, arkadaşlarına vefalıydı. O insanları ikiye ayırmıştı. Faydalılar ve lezzetliler. Sevmediklerinden ordu, politika ve devlet işlerinde pek sayarak kullandıkları vardır. Sevdikleri arasında hiçbir mevki edinememiş olanlar da çok görülür. Atatürk soğukkanlı, pek ciddi ve tartılı bir vazife adamı olduğu kadar heyecanlı bir şevk adamıydı. Doğrusunu isterseniz tanıdıklarından bazılarında ne tat bulduğunu merak ederdik. Her biriyle eski hatıraları vardı. Onun feda edemediği daha fazla bu hatıralar olduğunu sanıyorum. Kürt Mustafa beni hapsedeceği zaman merkez komutanlığına götürülmüştüm. Kapıdan girince yüksekçe rütbeli bir subay yanıma sokuldu. Ah, haber aldım ama pek geçti. Sana bildiremedim. Şu alçaklar, şu alçaklar diyordu. Kendisini Türk ocaklarında görmüş olduğumu hatırlamıyorum. Mustafa Kemal Anadolu'daydı. Onun bir çıkar yolda olmadığı fikrinde bulunanlardan çoğu gibi o da İstanbul'u bırakmamıştı. Derin derin ahlarına ve kulak fısıltılarına rağmen merkez komutanının emrinde pek iyi de çalışıyordu. Zamanlar geçti, ordu İzmir'e girdi. Biz Yakup Kadri ile beraber ertesi gün bir Fransız vapuruna binerek İstanbul'dan ayrıldık. İzmir'de Mustafa Kemal'i bulduk. Önce rıhtım boyunca bir konaktaydı. Şehir yanınca Latife Hanım'ın köşküne taşındı. Sık sık gidiyorduk. Bir gün kapının önünde o subayı gördüm. Bir iskemleye oturmuş, biraz dalgınca. Mustafa Kemal'in inmesini bekliyordu. Meğer Anadolu ordusu Sakarya zaferini kazandıktan sonra başkomutanla eski ahbaplığı hatırına gelerek Anadolu'ya geçmiş, orduya katılmıştı. Mustafa Kemal Paşa holde göründü. Hepimizle selamlaştıktan sonra eski arkadaşına dönerek "Kovmuşlar seni ha, sakın yağmacılık etmiş olmayasın." "Hayır efendim, kıtadan ayrılanlar olmuş da ben men edememişim." "Vah vah, şimdi bir şey yapamayız. Ankara'ya dönüşte görüşürüz." Sonra aynı subay askerlikten çıkarak milletvekili adayları arasına girdi. Uzun yıllar meclisteydi. Atatürk insan zaaflarını bilir ve çok, pek çok defa affetmesini de bilirdi. Kendisi Anadolu'dayken o arkadaşının İstanbul Merkez Komutanlığı'nda nasıl çalıştığı hatırlatıldığı zaman, "Öyledir, pek sıkışmaya gelmez. Fakat doğrusu ya, ben Anadolu'dayken yanıma gelmek de pek kolay değildi. İnanılır şey değildi ki bizim yaptığımız," demişti. Pek samimiydi. "Kuvayi Milliye devrinde neredeydin, ne vazife görürdün?" diye sormayan yalnız oydu. Başkaları ise Anadolu'ya bir gün önce ve bir gün sonra gelmiş olmayı pek ehemmiyetli bir kıdem davası gibi güderlerdi. 150'likleri bile affetmesi, İnsan zaaflarına karşı feylesofça davranışının bir eseri değil midir? Bir gün barışmayacağı hasmı, bir gün bağışlamayacağı suç yoktu diyebilirim. İnsanların kendi kendilerini yeniden yapmalarına fırsat vermekten zevk alırdı. Her şeyi görür, birçok şeyleri görmezlikten gelirdi. Not defterime aldığım en güzel sözlerinden biri şudur: "Ben onları affederim çünkü kalbim vardır. Onlar beni affetmezler çünkü kalpsizdirler." Gerçekten de düşmanları onu ölümünden sonra bile affetmemişlerdir. İdealist. Birinci Dünya Harbi sırasında bir gün Petit Parisien gazetesi sahibi edip Anatole France'ı görmeye gelir. Harp idaresi aleyhine söylemediğini bırakmaz. Anatole France der ki: "Fakat dostum, bu söylediklerinizi gazetenize yazsanız, Fransa'yı uyandırsanız, hakikatlerden yalnız sizin ve benim haberimiz olmasından ne çıkar?" Gazete sahibi hiç tınmadan cevap verir: "Bu söylediklerimi yazınca gazetemi süremem ki." Şimdi bir Türk gazetesinin başında genç bir cumhuriyetçi olduğunu farz ediniz. Yazı işleri müdürü yanındadır. Gerçi taassup duygularını okşar ama bu tefrikayı koyarsak 10.000 fazla satarız. 10.000. Satıcı payı çıktıktan sonra günde 700 lira. Bu cazibeye kapılarak tefrikayı koyan gazete sahibi, eğer isterse bir Mustafa Kemal'le kendi arasındaki farkın ne kadar baş döndürücü, Atatürk prensiplerine bağlılığının da sadece bıyık tıraş ettirmek, şapkayla dolaşmak, karısını çarşafsız gezdirmekten, bir sahtekarlıktan ibaret olduğunu görür. İzmir zaferi sıralarında gericilik alabildiğine itibardaydı. İzmir'e giren ordunun tesadüf eseri başında bulunan komutan vizita kartına hemen İzmir Fatihi sözünü yazdırdıktan sonra müftü ile meclisteki gerici takımıyla el birliğine kalktıydı. İstenen şey gavurdan temizlenen memlekette tanzimattan da geri bir taassup rejimi kurmaktı. Mustafa Kemal'e o zamanlar her şey teklif edilmişti. Padişahlıkta, halifelikte. Fani ömür değil midir bu? Umumi temayüllere uyarsa belki de başına taç giyecek ve taht üzerine oturacaktı. Enderunlarıyla, haremleriyle bir şark padişahının bütün zevklerine kavuşacaktı. Bu temayülleri tersine gitmek, devamlı suikastlara uğramak, Şeyh Said isyanları, Dersim isyanları ve Menemen faciaları yolunu açmaktı. Gazi sözünü fethettiği İzmir sokaklarında gazoza çevirip onunla alay edeceklerdi. Kendisini ilk gördüğümüzde işimiz bitmemiştir, yeni başlıyoruz demiştir. Milyonlarca satan gazetesinin sıfıra doğru yuvarlanacağını biliyordu. Daha birkaç ay sonra sanki ne yaptın diye soracaklar. Yine kendileri yaptıysa millet yaptı cevabını vereceklerdi. Gerici onu halk arasında lanetleme edecek, gençlerden bile "Biz zafere kadar olan Mustafa Kemal'i tanıyoruz, ondan sonrakini tanımıyoruz" diyenler bulunacaktı. Mustafa Kemal zaferden sonra ikinci büyük yalnızlığının içine düşmüştü. Bu yalnızlığı da tek milli kuvvet olan çetelere komutanlık edenlerin kendisini öldürmeye kalkıştıkları, yer yer 60 kadar bölgede halifeci isyanlar çıktığı, pek güvendiği kol ordulara komuta edenlerin İstanbul hükümetine bağlılık sözü verdikleri, meclis gericilerinin onu millet hakkını gasp etmekle suçladıkları günlerin yalnızlığı kadar korkuluydu. Elindeki zaferse şark pazarında her türlü şanlar ve şerefler ticareti için değer biçilmez bir sermayeydi. O bu sermayeyi sokağa atıyor, 19 Mayıs'ta nasıl Samsun'a ayak basmışsa, şimdi de yepyeni bir savaş vermek için İzmir'e ayak basıyordu. Samsun'dan kalkarak Erzurum, Sivas, Ankara, Sakarya ve Dumlupınar üzerinden İzmir'e gelen asker, İzmir'den kalkarak bütün memleketi ve milleti Batı medeniyetçiliği davası uğruna fethedecek devrimciye değişiyordu. Bugün binbir güçlükten bahseden, binbir özür ileri süren sözde aydınlarımızın hangisi onun bu iki yalnızlığında olduğu kadar tehlike ihtimalleri karşısındadır? Bütün itibarını, şereflerini ve şanlarını Arap yazısı yerine Latin yazısı koymak için ortaya atmış olan Mustafa Kemal'le milletvekilliği ödeneğini feda etmemek için seçim çevresinde medresecikler türemesine göz yuman politikacıyı mukayese ederseniz, bir idealistle bir oportunist arasındaki bütün farkları görürsünüz. Ara sıra "Atatürk sağ olsa ne yapardı?" gibi bir sual duyulur. Ben cevap vereyim mi? Topumuza birden lanet okurdu. Bir tanışma. Hamdullah Supi Tanrı Över, dostları uğruna pek kendini veren bir arkadaşımızdır. Atatürk'ü memleketin aydın takımıyla tanıştırmak için daima çalıştıydı. Bir gün kendisine rahmetli Yusuf Akçoray'ı takdim etmek ister. Atatürk, "Adını işitirim ama tanımıyorum, kimdir bu zat?" diye sorar. Hamdullah, "Mütefekkirlerimizdendir" cevabını verir. Yusuf Akçora, hoş ve ciddi yüzü, gözlüğü, kısa sakalı ve çok defa üniversite kürsülerinde görünen kafasıyla gerçekten bir mütefekkir tipiydi. Atatürk derdi ki, "Mütefekkir kelimesini duymuştum fakat mütefekkir denen bir kimse görmemiştim. Yanıma oturunca doğrusu içime bir ürküntü geldi. Bir mütefekkirle nasıl konuşmalıydı? Adeta imtihan korkusu geçiriyordum. Biraz sonra gördüm ki pekala sizinle olduğu gibi onunla da görüşülür. Sorduğu sualler kolay kolay cevap vereceğim şeylerdi. Nasıl rahat ettiğimi bilemezsiniz." Kendisinin gözünde birini daha, Abdülhak Hamit'i de büyütmüştük. Şöhreti de eski ve azametliydi. Sıkılgan olan Atatürk onunla karşılaşmaya da hayli ehemmiyet vermişti. Hristiyan olan karısıyla geldi, sofraya oturdu. Bir iki kadehten sonra kendinden geçmişe benziyordu. Kabaca şeyler de söylüyordu. Mesela sofrada birkaç Türk hanımı da varken kendi eşini göstererek, "Var mıdır Türkler arasında böyle hanım?" sözünü de ağzından kaçırdı. Atatürk yabancı eşlerden hoşlanmazdı. Türk kadınının şerefini yükseltmek ve ona hiç tariz ettirmemek başlıca meraklarından biri olduğunu bilirdik. Bu söz üzerine kıpkırmızı kesildi. Bir fırtına kopmasından ürküyorduk. Misafir de yaşlıydı. Kendini güçlükle tuttu. Başka bahislere geçti. Ondan sonra misafirle de pek alakalı olmadı. Zaman hayli ilerlemişti. Misafir kendisinden galiba bir şey sordu. Sözünü iyi işitmeyen Atatürk, "Ne buyurdunuz beyefendi?" dedi. "Bana beyefendi demeyiniz." "Ya ne diyelim efendim?" "Sadece adam deyiniz." "İşte onu diyemediğim için beyefendi diyorum ya." Bir manevra. Atatürk askerliğin aşığıydı. Geçen harp sonrası milli liderler arasında tek asker oyken hiç üniformalı dolaşmayan da o olduğunu yazmıştım. Devlet reisi olduktan sonra yalnız bir defa, nihayet belki iki defa mareşallik üniformasını giymiştir. İstiklal madalyasına kadar Çanakkale savaşlarında kazandığı Osmanlı madalyasına bağlıydı. Bu madalya kendisine verilmiş bir şey değil de onun şerefli göğsünde sanki kendiliğinden doğan bir şeydi. Birinci Dünya Harbi'nde adeta zorla vazife almıştı. Rütbelerini kıskançlıkların pençesinden çekerek ve sökerek kurtarmıştı. Osmanlı altın madalyası yalnız siper savaşlarının değil, karakter ve irade çatışmalarının da sembolüydü. Ankara'nın toz kasırgaları içinde nefes kesilen ilk yıllarındaydı. Rahmetli Doktor Fikret anlatırdı. Viyana'da röntgenli bir hekim muayenesinden geçmiş. Profesör sormuş, "Fırıncı mısınız?" Ömrü Ankara'da geçen eski bir milletvekiliydi. Bir gün henüz gazi ve müşir Mustafa Kemal Paşa olan Atatürk arkadaşları arasında beni de manevraya götürmüştü. Bizim kuvvetlerimizle Kocaeli taraflarından gelen kıtalar Dikmen sırtlarında son çarpışmalarını yapacaklardı. Atatürk'ü adım adım takip ediyordum. Olanca varlığını nihayet bir oyun olan manevraya vermişti. Siperlere girip çıkıyor, soruyor, meraklanıyor, anlatıyordu. Hiç unutmam. Küçük bir kıta komutanına durumu izah ettirmiş ve ne karar vermiş olduğunu anlamak istemişti. komutan canlı canlı cevap veriyordu. "Pek doğru çocuğum, fakat acaba şöyle de olamaz mı? Böyle de düşünülemez mi?" gibi uyarışlarla subayın görüş ve teşhis yanlışlarını düzeltmeye çalışıyor. Subay hemen onun dediğini benimsiyordu. Bu kıta komutanı manevra sonunda takdir kazananlardan biriydi. Atatürk başkalarına bile "Ne mükemmel hareket etmiştir" diye genç komutanı övüyordu. Bir aralık, tabii alakalıların olmadığı bir zamanda, "Paşam, ben yanınızdaydım, hepsini siz kendiniz yapmıştınız" dedim. Güldü. "Bilir misin" dedi, "ben harplerde de böyleydim. O kadar az imzalı emrim vardır ki, eğer tarih yazılı vesikalara göre hüküm verecek olsa, bana atfolunan zaferlerin harplerinde benim bulunmuş olduğumu bile güç ispat eder." Arkadaşlarından ve emri altındaki kimselerden bizzat kendi verdiği şerefleri bile kıskanmazdı. "Muvaffak komutanım, muvaffak bakanım" sözlerini ağzından sık sık duyardık. Muvaffakiyetin de onun malı olduğunu bilirdik. Manevra bitmişti. Ankara kıtaları Kocaeli kıtalarının bıraktığı siperlere girince şaştık. Ben bu hissi bir defada çöllerde İngilizlerin terk ettiği siperlerden hatırlıyorum. Kocaeli kıtaları bir sürü konserve kutuları, içleri boşalmış güzel paketler bırakmışlardı. İstanbul kenarları bile o günkü Ankara'ya göre o kadar medeniydi. Bizimkiler boş kutuları topluyorlardı. Bu devlet ne kadar hiçten ve sıfırdan başlamıştı. Ankara dükkanları henüz eski Osmanlı taşrası iptidailiğinde ve boşluğundaydı. Hani belediye reisinin "Ankara yolları tozdan ne zaman kurtulacak" sualine "Sübhanallah, bu yabanlar da hem yol isterler hem toz istemezler" cevabını verdiği günler. Hani Hakimiyet-i Milliye gazetesinde kiralık elektrikli odalar ilanı çıktığı günler. Korku. Yakup Kadri ile beraber Hamamönü semtinde 3 katlı eski bir hımış ev tutmuştuk. İptidai bir taşra eviydi. Önce tahta kurusundan temizlemek için zamanın bütün ilaçlarını kullanmıştık. Misafirsiz yaşayamayacağımızı da düşündüğümüzden 2-3 misafir odası döşemiştik. Döşeme söz, kuru karyoladan ibaret. Sanatkar dostlarımızdan Çallı, rahmetli Namık İsmail, Udi Nevres evimizde kalmışlardı. Daha bir hayli gelen gidenimiz de vardı. Ankara'da otel olmayan ve han bozması kerpiçlerin bizim evden daha rahatsız olduğu günlerden bahsediyorum.